Üçüncü ayrım. Bu kuramsal önermelere ilişkin kanıtlar iki alanda yürütülen çalışmalardan elde edilmektedir. Yeme bozukluğu vakalarının kişilik özelliklerine yönelik araştırmalar ve bu vakaların aile özelliklerine ilişkin çalışmalar. Bu bozukluk kişilikte ya da aile özelliklerinde değişimlere yol açabileceği için kesin sonuçlara varmak zor görülmektedir. 1940'ların sonuna doğru vicdani ve dini inançları nedeniyle askerlik hizmetini yapmayı reddeden erkekler üzerinde yapılan bir yara açlık araştırmasında yeme bozukluklarının özellikle anoreksiya nervoza vakalarının kişiliklerin besin yetersizliğinden etkilendiği görüşünü desteklemektedir. Parantez içinde Franklin ve arkadaşları 1948. Çalışmanın ana bölümünde bir toplama kampındaki beslenme koşullarının canlandırılabilmesi için erkek katılımcılara günlük iki kez toplam 1500 kalorilik yiyecek verilmiştir. Kısa zamanda tüm bu erkek katılımcıların zihni yiyecekle aşırı derecede meşgul olmaya başlamıştır. Katılımcılar ayrıca artan bitkinlik, dikkati yoğunlaştırmada güçlük, cinsel ilginin eksilmesi, huzursuzluk, duygu durumunda sık değişmeler ve uykusuzluk gibi yakınmalar belirtmişlerdir. Dördü depresif olmuş, bir kişi bipolar bozukluk geliştirmiştir. Bu araştırma fazla miktarda besin kısıtlamasının kişilik ve davranış üzerinde oldukça güçlü bir etkiye sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Buna göre yeme bozukluğu olan vakaların kişilik özelliklerini değerlendirirken bu noktayı aklımızdan çıkarmamamız gerekmektedir. Kişilik ve yeme bozuklukları. Bazı araştırmacılar kısmen az önce değinilen bulgulara bir tepki olarak yeme bozukluğunun başlangıcından önceki dönemlerde kişilik özelliklerine ilişkin geriye dönük veriler toplamışlardır. Bir araştırma anoreksik vakalarda mükemmelliyetçi, utangaç, uysal olma özellikleri tanımlamıştır. Bulimik vakaların kişilik özellikleri ise histrionik durumlar, duygulanımda dalgalanma ve sosyal açıdan dost canlısı bir mizaç sergilemek biçiminde gözlenmiştir. Parantez içinde Vitosek ve Manke 1994. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki bireylerden ve ailelerinden geçmişe yönelik olarak alınan bilgiler, vakaların tanı konmadan önceki dönemlerinde ne gibi özellikler gösterdiklerini hatırlamalarını temel aldığı için tam olarak gerçek durumu yansıtmayabilir ya da vakanın soruna ilişkin farkındalığı bir yanlılık oluşturabilir. Vakaların şu dönemdeki kişilik özelliklerini değerlendiren çalışmalar, MMPI gibi yerleşmiş kişilik envanterlerinden elde edilen sonuçları temel almaktadır. Anoreksik ve bulimik vakaların nörotizm ve kaygı düzeylerinin yüksek, benlik değerlerinin ise düşük olduğu bulunmuştur. Vakaların geleneklere bağlılık açısından da yüksek puanlar aldıkları, bunun da onların aile ve toplumsal standartları nedeniyle güçlü bir biçimde içselleştirdiklerinin bir göstergesi olduğu görülmektedir. İki grup arasında MMPI'de gözlenen bazı farklılıklar, anoreksiklerin depresyon, sosyal geri çekilme ve kaygı yaşadıklarını ifade etmelerine karşın, bulimiklerin daha karmaşık ve ciddi düzeyde psikopatoloji sergilemeleri ve birçok MMPI alt ölçeğinde anoreksiklere göre daha fazla yükselme gösterdiklerine işaret etmektedir. Mükemmeliyetçilik eğiliminin anoreksilerde yoğun olup olmadığıyla ilişkili veriler çelişkili görülmektedir. Çünkü mükemmeliyetçilik olasılıkla çok boyutludur ve daha önceki araştırmalar bu durumu dikkate almamışlardır. Mükemmeliyetçilik benlik yönelimli, kendine yüksek standartlar belirleme, diğeri yönelimli, diğerleri açısından yüksek standartlar belirleme ve toplumsal yönelimli, diğerleri tarafından dayatılan yüksek standartları yerine getirmeye uğraşma olabilir. Klinisyenlere göre mükemmeliyetçiliğin son sıralanan biçimi anoreksiye açısından kritik görülmektedir. Yenilerde yapılan bir laboratuvar çalışmasında yeme tutumu ölçeğinden alınan yüksek puanlar kişisel amaçlarda yüksek standartlara uyma ile ilişkili bulunmazken deneyici tarafından dayatılan gerçekçi olmayan amaçlara ulaşılması çabaları ile ilişkili görülmüştür ki bu durum diğerleri tarafından dayatılan standartlara büyük ölçüde uyum gösterme eğilimine işaret etmektedir. Parantez içinde Pliner ve Haddock 1996. Bulimia ve rastgele cinsel ilişki, madde kötüye kullanımı ve çalma davranışları arasında bağlantılar olduğuna ilişkin klinik bulgular dikkate alındığında hiçbir araştırmanın bulimik vakaların dürtüselliğe yönelik kişilik ölçümlerinde yükselme bulmamış olması şaşırtıcıdır. Parantez içinde Vitosek ve Manke 1994, Walters ve Kendall 1994. Yeme bozukluğu öncesinde kişilik özelliğini inceleyen ileriye yönelik çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmalar henüz başlangıç noktasındadır ve veriler yeterli değildir. Devam etmekte olan bir çalışma bazı ilginç sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Parantez içinde örneğin Leon ve arkadaşları 1995. Minneapolis'in banliyosundaki bir okul bölgesinde 2000'den fazla öğrenci ardışık 3 yıl boyunca çeşitli testler cevaplamışlardır. Ölçekler arasında yeme bozuklukları envanterini temel alan bir yeme bozukluğu geliştirme riski indeksinin yanı sıra kişilik özelliklerini değerlendiren araçlar da yer almıştır. Yeme bozukluğu riskinin en güçlü yordayıcısının içsel yaşantıların farkındalığı alt ölçeği olduğu, bu durumun bireylerin bedenlerindeki farklı biyolojik durumları ayırt edebilme boyutuna kadar uzandığı gözlenmiştir. Parantez içinde içsel yaşantıların değerlendirildiği maddeler için tablo 9.1'e bakınız. Yeme bozukluğu vakalarının kişilik özelliklerine ilişkin çalışmalardan elde edilen veriler, Broch'un anoreksiya kuramıyla bir ölçüde uyumlu görünmektedir. Anoreksiyası olan hastalar itaatkar, çekingen ve mükemmeliyetçi olma eğilimindedir. Leon ve arkadaşlarının içsel yaşantılardaki farkındalığının az olmasının yeme bozukluğu riskini yordadığı yolundaki bulgusu, Branch'ın bu bireylerin içsel durumlarını ayırt etme becerilerinde zayıf oldukları görüşünü desteklemektedir. Tablo 9.1. Yeme bozukluğu envanterindeki alt ölçekler ve örnek maddeler. Tepkiler her zamandan hiçbir zamana giden 6 basamaklı ölçek ile değerlendirilmektedir. İnce olma dürtüsü. Diyet yapmayı düşünürüm. Aşırı yediğim zaman kendimi çok suçlu hissederim. Zihnim daha ince olma isteğiyle meşguldür. Bulimia. Tıka basa yerim. Kontrolden çıkacak kadar tıkanırcasına yerim. Kilo vermek için kusma yoluna başvurmayı düşünürüm. Bedenden hoşnut olamama. Bacaklarımın üst kısmının çok kalın olduğunu düşünürüm. Kaba etimin çok geniş olduğunu düşünürüm. Kalçalarımın çok büyük olduğunu düşünürüm. Yetersizlik. Yetersiz hissederim. Kendimi güçsüz bulurum. İçimde boşluk hissederim, duygusal olarak. Mükemmelliyetçilik. Ailem için sadece üst düzeyde bir iş ortaya koymak başarıdan sayılır. Bir çocuk olarak ailemi ve öğretmenlerimi hayal kırıklığına uğratmamak için kendimi çok zorladım. En iyinin gerisinde kalmaktan nefret ederim. Kişiler arası güvensizlik. Diğer insanlara duygularımı açıklamakta güçlük çekerim. İnsanları belirli bir uzaklıkta tutma gereksinimi duyarım. Parantez içinde birisi daha yakın olmayı denediğinde bundan rahatsızlık duyma. İçsel yaşantıların farkındalığı. Ne hissettiğimi ayırt edemem. İçimde ne olup bittiğini bilmem. Aç olup olmadığımı ayırt edemem. Büyüme korkuları. Çocukluğun güvenli günlerine geri dönmeyi isterdim. İnsanların en çok çocukken mutlu olduklarını düşünürüm. Yetişkinliğin gereklilikleri çok fazla. Garner, Olmsted ve Polivy 1983'ten alınmıştır. Aile özellikleri. Yeme bozukluğu vakalarının aile özelliklerine ilişkin görgül çalışmalar ortaya farklı sonuçlar koymuşlardır. Bu durumun nedenleri arasında verilerin toplanması sürecindeki yöntem farklılıkları ve bilginin kaynağındaki farklılıklar sayılabilir. Örneğin, vakaların kendini bildirimlerinden gelen bilgiler aile içi çatışmanın yüksek olduğuna işaret etmiştir. Parantez içinde örnek Kent ve Clopton 1992. Ancak ailelerden elde edilen bilgiler aile içi sorunların yüksek düzeyde olmadığını göstermiştir. Bir çalışmada ise yeme bozukluğu vakalarının aileleriyle kontrol grubu arasında farklılık bulunmuştur. Yeme bozukluğu vakalarının aileleri, aile ilişkilerinde daha yüksek izolasyon ve daha düşük düzeyde karşılıklı yakınlaşma ve destek olduğunu belirtmişlerdir. Parantez içinde Humphrey 1986. Bozuk aile ilişkileri bazı yeme bozukluğu vakalarının aile özelliklerini yansıtıyor görünmekle birlikte desteğin düşük olması biçiminde gözlenen aile özellikleri psikodinamik kuramla pek uyuşmamaktadır. Ve yine bu aile özellikleri bozukluğu nedeni değil de sonucu olabilir. Minuhin'in kuramıyla doğrudan bağlantılı bir çalışma hem yeme bozukluğu olan vakaları hem de ailelerini katılık, yakınlık, duygusal açıdan aşırı düzeyde karışma, eleştirel yorumlar ve düşmanlık boyutlarını ölçen araçlar ile değerlendirmiştir. Parantez içinde Dare ve arkadaşları 1994. Minuhin'in kuramına karşı olarak aileler müdahil olma boyutunda dikkate değer biçimde değişkenlikler göstermişler ve çatışma, eleştiri ve düşmanlık düzeyi düşük bulunmuştur. Söz edilen son bulgu, Minuhin'in tanımladığı çatışma kaçınma örüntüsüne işaret etmekle birlikte ailelerde aşırı düzeyde müdahil olma eğiliminin pek gözlenmemesi, yazarın klinik tanımlamalarıyla belirgin düzeyde uyuşmazlık göstermektedir. Değerlendirmelerin vakaların tedavilerinden önce ve sonra yapıldığı bir aile çalışması da Minuhin'in kuramıyla örtüşmemektedir. parantez içinde Woodside ve arkadaşları 1994. Ailenin işleyişine yönelik derecelendirmeler tedavi sonunda düzelme olduğunu göstermiştir ki bu da hastadaki iyileşmenin ailedeki diğer çatışmaları gün ışığına çıkardığı görüşüyle çelişmektedir. Aile işleyişine yönelik raporların ötesinde ailelerin doğrudan gözlemlenmelerine dayalı ölçümlerin kullanıldığı araştırmalara geçiş yapmak gerekmektedir. Bu demek değildir ki çocuğun aile özelliklerine ilişkin algıları önemli değildir. Sadece bilmemiz gereken ailedeki bozulmaların ne kadarının algılanan, ne kadarının ise gerçek bir durum olduğudur. Şu ana kadar yürütülen birkaç gözlem çalışması, yeme bozukluğu vakalarının ailelerinin kontrol gruplarından çok farklı olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte bu aileler belirsiz ifadelerin açıklığa kavuşturulması gibi bazı iletişim becerilerinde sınırlılıklar göstermişlerdir. Parantez içinde Van den Broek, Van der Reyken ve Vertomlen, 1995. Bunun gibi algılanan aile özelliklerine ilişkin iki taraflı bilgi toplayan gözlem çalışmaları, gerçek aile özelliklerinin mi yoksa algılanan aile özelliklerinin mi yeme bozukluklarıyla ilişkili olduğu konusuna açıklık getirebilir. Çocuk istismarı ve yeme bozuklukları. Bazı çalışmalar bireylerin kendileri tarafından bildirilen çocukluk dönemi cinsel istismarının yeme bozukluğu vakalarında normallere göre daha yüksek oranda olduğunu göstermiştir. Bölüm 7'de tartışıldığı gibi kimi zaman istismar terapi ortamında yaratılabilir. Bu açıdan söz edilen verilerin terapi gören yeme bozukluğu vakaları kadar görmeyenlerden de edinilmiş olduğu dikkatten kaçmamalıdır. Parantez içinde Welch ve Feilbun, 1994. Buna rağmen söz edilen çalışmayı tekrarlayan çoğu araştırma benzer sonuçlar elde edememiştir. Parantez içinde örnek Rortri, Yager ve Russotto, 1994. Dolayısıyla çocukluk dönemi cinsel istismarının yeme bozukluğunun etiyolojisindeki rolü halen belirsizliğini korumaktadır. Araştırmalar çocukluk dönemindeki fiziksel ve psikolojik istismarın da yeme bozuklukları vakaları arasında yaygın olduğunu bulmuştur. Bu veriler ilerideki araştırmalarda sadece cinsel istismarla sınırlı kalınmayıp istismara ilişkin daha geniş menzildeki deneyimlerin incelenmesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca istismarın varlığı ya da yokluğu oldukça genel bir değişken olabilir. Çok erken yaşta olan, zor kullanmayı içeren ve aile üyelerinden biri tarafından yapılan istismarın yeme bozukluklarıyla daha güçlü bir ilişkisi olabilir. Parantez içinde Everill ve Waller, 1995. Bilişsel davranışçı görüşler. Anoreksiya nervoza. Anoreksiyanın bilişsel davranışçı kuramları, kendini aç bırakma ve kilo kaybını güçlü pekiştiricilere dönüştüren etkenler olarak şişmanlık korkusu ve beden imgesi bozukluğu üzerinde durmaktadırlar. İnce olmayı başarmak ya da inceliği koruyabilme davranışları kaygının azalması ile olumsuz olarak pekişirler. Kişilik ve sosyo-kültürel değişkenleri içeren bazı kuramlar, kilo alma korkusu ve beden imgesi bozukluğunun nasıl geliştiğini incelemişlerdir. Örneğin, mükemmeliyetçilik ve kişisel yetersizlik hissi bir kişinin özellikle görünüşüyle ilgilenmeye başlamasına yol açabilir ve diyet yapmayı güçlü bir pekiştiriciye dönüştürebilir. Benzer biçimde inceliğin medyada bir ideal olarak resmedilmesi, şişman olmak ve kendini özellikle çekici insanlarla karşılaştırma eğilimi gibi durumların hepsi bedenden hoşnutsuz olmaya neden olmaktadır. Parantez içinde Stormer ve Thompson, 1996. İnce olmak yönünde güçlü bir dürtünün oluşmasında diğer önemli bir faktör ise akranların ve ebeveynlerin şişmanlığa yönelik eleştirileridir. Parantez içinde Thompson ve arkadaşları, 1995. Bu sonucu destekleyen bir araştırmada 10-15 yaş arası ergen kızlar 3 yıl aralıklarla 2 kez değerlendirilmişlerdir. Obezite ilk ölçümde akranların dalga geçmesiyle ilişkiliyken ikinci ölçümde bedenden hoşnut olmamayla ilişkili bulunmuştur. Hoşnutsuzluk sonuçta yeme bozukluğu belirtileriyle ilişkilidir. Diyetin bozulmasının arkasından sıklıkla tıkanırcasına yeme davranışının ortaya çıktığı bilinen bir durumdur. Parantez içinde Polivy ve Herman, 1985. Tıkanırcasına yemeği izleyen çıkarma süreci de bu biçimde yemenin yol açacağı kilodan korkma sonucunda görülür. Tıkanırcasına yeme ve çıkarma davranışları olmayan anoreksik hastaların zihinleri kilo alma korkusu. Parantez içinde Schickland ve Johnson, 1990. Ya da kendini kontrol etme egzersizleriyle daha yoğun bir biçimde meşgul olabilir. Bulimia nervosa. Bulimia'nın bilişsel davranışçı kuramları, tıkanırcasına yeme ve çıkarma formundaki anoreksiyaya ilişkin görüşlerle benzerlik göstermektedir. Bulimik hastaların kilo alma ve bedenin görünüşüyle ilgili olarak aşırı endişe duydukları düşünülür, ancak bu vakalar sınırlı yeme kararlılıklarını sürdüremezler. Bunun sonucunda kaygılar artar ve tıkanırcasına yemek çıkarma döngüleri başlar. Parantez içinde Feilborn 1985. Polibi ve Herman 1980 laboratuvar ortamında diyet yapan ve yeme tutumları bozulmuş bireyleri incelemek için diyet yapma ve aşırı yeme ile ilgili endişeleri değerlendiren bir araç olan kısıtlama ölçeğini geliştirmişlerdir. Parantez içinde tablo 9.2'ye bakınız. Bu çalışmalar genellikle tat almaya ilişkin testler biçimde yürütülmektedirler. Böyle çalışmalardan biri ısının tat alma üzerindeki etkisi olarak adlandırılmıştır. Parantez içinde Polibi, Herton ve Herman 1988. Soğuk koşulunun sağlanması için bazı katılımcılardan 424,5 gram çikolatalı sütlü karışımı milkshake içip parantez içinde araştırmacılar tarafından ön yükleme olarak adlandırılmıştır ve sonra 3 kase dondurmayı tadıp lezzetini derecelendirmeleri istenmiştir. Katılımcılara derecelendirmelerini tamamladıktan sonra istedikleri kadar dondurma yiyebilecekleri söylenmiştir. Yenilen dondurma miktarı bağımlı değişken olmuştur. Bu genel deseni izleyen çalışmalarda kısıtlama ölçeğinden yüksek puan alan bireyler sözü edilen ön yükleme sürecinden sonra diyet yapmayan bireylere göre daha fazla yemişlerdir. Bu örüntü aslında kalori miktarı düşük olan ön yükleme süreci şişmanlatıcı olarak algılandığında parantez içinde örnek Polivi 1976 ve bu durum yiyecekler göreceli olarak hoşa gitmeyen türden olduğunda bile aynı biçimde gözlenmiştir. Parantez içinde Polivi, Herman ve McFarlane 1994. Dolayısıyla yeme bozukluğuna bağlı olmaksızın diyet yapan bireyler daha az şiddette olsa da bulimia nervoza vakalarına benzer örüntü sergilemektedirler. Bu tür ön yükleme süreçlerinden sonra özellikle kaygı ve depresyon gibi çeşitli olumsuz duygu durumlarının yemeği kısıtlama eğilimde olan bireylerin yeme miktarını artıran çeşitli ek koşullar oldukları gözlenmiştir. Parantez içinde örnek Herman ve arkadaşları 1987. Sonuç olarak diyet yapanların fazla miktarda yiyecek tüketmesi, benlik imgeleri bozulmaya yatkın, parantez içinde Hirt, Herton, Herman ve Polivi 1991 ve benlik değerleri düşük bireyler arasında, parantez içinde Polivi ve arkadaşları 1988 daha yaygın olarak görülmektedir. Bulimik hastaların yeme örüntüsü, Polivi ve arkadaşlarının kısıtlı yiyenler üzerindeki çalışmalarında belirttikleri davranışlara benzemekle beraber daha şiddetlidir. Bulimik hastalar genellikle stresle karşılaştıklarında ya da olumsuz duygulanım yaşadıklarında tıkanırcasına yerler. Bulimik hastaların benlik değerleri düşüktür. Parantez içinde örnek Garner, Olmsted ve Polivi 1983. Ayrıca çıkarma sürecinin de kaygıyı azalttığını destekleyen kanıtlar bulunmaktadır. Bulimik hastalar yemek yediklerinde ve çıkarma imkanı bulamadıklarında kaygı düzeylerinin arttığını belirtmişlerdir. Parantez içinde Leitenberg ve arkadaşları 1984. Ve bu kendini bildirim araçlarından edinilen bulgular, deri tepkileri gibi fizyolojik ölçümler tarafından da desteklenmiştir. Benzer şekilde çıkarma sonrasında kaygı düzeyinin düşmesi, parantez içinde Jarrell, Johnson ve Williamson 1986 yine bu kuramı desteklemektedir. Tablo 9.2. Diyet yapanlarda yemeği etkileyen faktörlerin çalışıldığı araştırmalarda katılımcıların seçilmesi sürecinde kullanılan kısıtlı yeme ölçeği. Not: seçeneklerde verilen ağırlıklar pound cinsindendir. Parantez içinde 1 pound eşittir 0.454 kilogram. 1. Ne kadar sıklıkla diyet yaparsınız? Asla, nadiren, bazen, sıklıkla, her zaman. 2. Bir ay içinde en fazla ne kadar kilo veremeyeceğinizi düşünürsünüz? 0 ila 4, 5 ila 9, 10 ila 14, 15 ila 19, 20 ve artı. 3. Bir hafta içinde en fazla ne kadar kilo almışsınızdır? 0 ila 1, 1.1 ila 2, 2.1 ila 3, 3.1 ila 5, 5.1 ila artı. 4. Tipik bir haftada beden ağırlığınız ne kadar iniş çıkış gösterir? 0 ila 1, 1.1 ila 2, 2.1 ila 3, 3.1 ila 5, 5.1 artı. 5. 5 poundluk, 2.265 kilogram bir iniş çıkış yaşamanızı ne kadar etkilerdi? Hiç, az, orta düzeyde, çok fazla. 6. Yediklerinize başkalarının önünde makul miktarda, yalnızken ise çok mu para harcarsınız? Asla, nadiren, sıklıkla, her zaman. 7. Yiyecekleri yemeye ve düşünmeye çok zaman harcar mısınız? Asla, nadiren, sıklıkla, her zaman. 8. Fazla miktarda yedikten sonra suçluluk duyduğunuz olur mu? Hiç, az, orta düzeyde, çok fazla. 9. Ne miktarda yediğinizin farkında olur musunuz? Hiç, az, orta düzeyde, çok fazla. 10. En şişman olduğunuz zamanlarda idealiniz olan ağırlığın ne kadar üzerine çıktınız? 0 ila 1, 1 ila 5, 6 ila 10, 11 ila 20, 21 artı. Yeme bozukluklarının tedavisi. Yeme bozukluğu olan bir hastayı tedaviye almak çoğu kez zordur. Hasta genellikle bir rahatsızlığı olduğunu inkar eder. Bundan dolayı hastaların çoğunluğu %90'a kadar varan bir oranı tedavi görmemektedir. Parantez içinde Feilborn ve arkadaşları 1996. Anoreksiyalı hastaların tedavisinde besin takviyesinin aşamalı olarak yapılabilmesi ve dikkatli bir biçimde denetlenebilmesi için çoğu kez hastaneye yatış gereklidir. Kilo kaybı o kadar çok olabilir ki hastanın yaşamını korumak için serum vermek gerekebilir. Elektrolit dengesizliği gibi tıbbi komplikasyonların da tedavi edilmesi gerekebilir. Anoreksiya ve bulimia için hem biyolojik hem de psikolojik müdahaleler kullanılmaktadır. Biyolojik tedaviler. Yeme bozuklukları genellikle depresyonla bir arada görüldüğü için bazı antidepresanlar belirli düzeyde bir başarıyla kullanılmaktadırlar. Son çalışmalar fluoxetine, Prozac üzerine yoğunlaşmıştır. Parantez içinde örnek, fluoxetine bulimia nervosa araştırma grubu 1992. Çok merkezli bir çalışmada 387 bulimik hasta 8 hafta boyunca yatısız tedavi edilmiştir. Fluoxetine placebo'ya göre tıkanırcasına yeme ve kusmanın azaltılması, depresyon düzeyinin düşmesi ve yemeğe ilişkin bozuk tutumların düzelmesinde oldukça etkili bulunmuştur. Daha az kontrollü bir çalışma deseninde fluoxetine'in anoreksiyada da etkili olduğu gösterilmiştir. Parantez içinde örnek KYV arkadaşları 1991. 11 aylık bir izleme çalışmasında fluoxetine ile tedavi edilen 37 anoreksik hastanın 29'unun normal kilolarını koruyabilmiş oldukları görülmüştür. Bununla birlikte bulimia üzerine yürütülen araştırmalar hastaların ilaç tedavisini yarıda bırakma, drop out oranlarının daha sonra aktarılacak olan bilişsel davranışçı tedavilerinin yarıda bırakma oranlarından, parantez içinde örnek Feilborn ve arkadaşları 1992, fazla olduğunu göstermektedir. Çok merkezi yürütülen yeni bir fluoxetine araştırması, hastaların 1/3'ünün 8 haftalık bir tedavi programının tamamlanmasından önce genellikle yan etkilerinden dolayı ilacı bıraktıklarını göstermektedir. Bu durum, bilişsel davranışçı tedavilerin %5 oranındaki yarıda bırakma oranıyla karşılaştırıldığında daha çarpıcı hale gelmektedir. Parantez içinde Agras ve arkadaşları 1992. Üstelik ilaç tedavisinin kesilmesinin ardından belirtilerin çoğu vakada geri geldiği relapse gözlenmektedir. Parantez içinde Wilson ve Pike 1993.